أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler bir önceki İsrailoğulları dersimizde demiştik ki İsrailoğulları ya da başka bir ifadeyle Yahudiler Filistin'de Helenizmi benimsemiş olan, anlatmıştık Helenizmi, Yunanlı olan Seleukosların, Seleukos İmparatorluğu'nun hakimiyetinde yaşıyorlarken bunlara karşı, bu Seleukoslara karşı işte anlattığımız sebepten ötürü Makkabi isyanı diye bilinen büyük bir ayaklanma başlatıyorlar. Bu ayaklanmanın, isyanın sonucunda demiştik ki İsrailoğulları Filistin'in tamamını ele geçiriyorlar ve Filistin'de bağımsız bir devlet kuruyorlar kardeşler. Bu devletleri kaç sene sürüyor? 100 sene. 100 sene devam ettikten sonra Romalılar, başka bir ifadeyle de Rumlar, Kur'an'da ve hadiste de mi Rum diye geçer? Romalılar ya da Rumlar kardeşler, General Pompey, birazdan kendisinden bahsedeceğiz, çok önemli bir isim. Bunun komutasında milattan önce 63 senesinde, yani İsa Aleyhisselam'ın doğumuna 63 yıl varken gelip Filistin'i komple işgal ediyorlar Romalılar ve İsrailoğullarının devletini yıkıyorlar dedik kardeşler. Şimdi o dersin de sonunda söylemiştim. Buraya gelmişken bu kısma, bu İsrailoğulları tarihine şimdi devam edeceksek nerede kaldık yani? Artık son 3 peygamberin hayatına geçmekle devam edecektik değil mi? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumuna bak, bu kadar kaldı. Ama bu 3 peygambere geçmeden önce kardeşler, o dersi de saymış oldum ve şimdi de tekrar hatırlatmak istediğim nedenlerden dolayı hem bu dersi hem de bir sonraki derste, iki derse bölmek zorundayım. Bir derste mümkün değil anlatmam. Roma İmparatorluğu tarihini inşallah anlatmak istiyorum kardeşler. Ta kuruluşundan yıkılışına kadar Roma İmparatorluğu tarihini anlatacağız. Neden dolayı yeri gelmişken Roma İmparatorluğu tarihini anlatmayı uygun gördüm? Birincisi, bu üç peygamber yani Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam Romalıların hakimiyetinde yaşayacaklar kardeşler. Ve İsrailoğulları göreceğiz ki Romalılardan çok eziyetler, çok zulümler görecekler yani. Yani önümüzdeki derslerde tekrardan Romalılar karşımıza çıkacağı için birinci bu nedenden ötürü bir Roma İmparatorluğu tarihini anlatmak istiyorum. İkincisi de kardeşler, hadislerde, sahih hadislerde bize haber verilmiş ki siz Müslümanlar diyor, Rumlarla, değil mi? Yani bak, Romalılar. Güvenli bir barış anlaşması yapacaksınız ve ortak bir düşmana karşı savaşacaksınız. Bak, bu daha olmadı değil mi? Ama olacak. Tabii daha Roma İmparatorluğu diye bir imparatorluk kaldı mı? 1453'te zaten bitti. Ama bak, Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Yani bizi kastederek değil mi? Ahir zaman ümmetini kastederek. Siz Rumlarla, yani Romalılarla. Halbuki Romalılar da etrafta kalmamış. Bitmişler değil mi? Yani günümüzdeki Amerika ve Avrupa devletleri, özellikle Avrupa devletleriyle. Çünkü onlar değil mi, kendilerine Roma İmparatorluğu'na nispet ederler. Bununla övünürler. Bundan dolayı yani Rum diyor. Ne yapacağız onlarla biz? Barış anlaşması yapacağız. Ortak bir düşmana karşı savaşacağız. Ardından da ne olacak? Melhame-i Kubra olacak değil mi? Melhame-i Kubra'da da bizim düşmanımız kim? Rumlar. Yani bak, bizim savaşacağımız düşmanlar kardeşler. Yani biz bunların tarihini bilmemiz lazım. Hem şu anda savaştığımız hem de ileride işte böyle muamelelerde bulunacağımız bu düşmanımızın tarihini de bilmek adına Roma İmparatorluğu tarihini anlatmak istiyorum. Ve bir de bak, ne olacak Melhame-i Kubra zaferinin hemen sonrasında? İstanbul'a yönelecek Müslümanlar. Orayı da kimlerden alacaklar yani İstanbul'u? Rumlardan alacaklar. Yani Hristiyanlar yani. Hristiyanlığı temsil eden Romalılardır. Tarihini anlattığımızda da göreceğiz zaten. Yani Hristiyanlığı yayan, resmi din haline getiren kimdir? Roma İmparatorluğu kardeşler. Bugün de Avrupa'da sen nedir? Hristiyandır. Dolayısıyla yani İstanbul ikinci kez fethedilmeden önce Hristiyanların ya da onların uşaklığını yapan insanların eline geçecek İstanbul. Kesinlikle geçecek. Sonra İstanbul'u fethinden sonra nereye fethedersiniz diyor? Roma'yı. Şimdi söyleyeceğiz. Roma neresi kardeşler? Roma İmparatorluğu'nun beşiği. Bak şimdi tarihlerini ele alacağımız Roma İmparatorluğu'nun beşiği kardeşler. Roma'yı İstanbul'dan sonra fethedeceksiniz diyor. Ve şu anda burası Roma nedir? Hristiyanlığın merkezidir kardeşler. Evet. Hem bu ikinci sebepten ödül hem de bir üçüncü sebep de kardeşler neydi? Yani Roma İmparatorluğu Nebi Aleyhisselam bizim peygamberimizin zamanında değil mi? Dünyada bulunan iki süper güç vardı. Bunlardan birisiydi. Değil mi? Roma İmparatorluğu. Diğeri neydi? Sasani İmparatorluğu'ydu. Ki bak Nebi Aleyhisselam da vefat etmeden önce Rumlarla ne zaman savaştı? Yani Efendimizin Rumlarla savaşması hangi savaştır? Roma İmparatorluğu'yla. Mu'te savaşıdır. Resulullah vefat etmeden bir iki sene önce değil mi? Mu'te'de Müslümanlar Hristiyan Rumlarla, Romalılarla ilk savaşını yapıyor kardeşler. Yani İslam tarihinde ilk Roma İmparatorluğu'yla savaş. Zaten tarihini anlatacağız da yine buna değineceğiz. Sonra zaten Efendimiz vefatten sonra Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh döneminde de Rumlarla savaş oluyor ve zaferler böyle devam ediyor. Ve son olarak da zaten Selçuklu devleti ve Osmanlı devleti olarak Türkler. Yani hem bak yani bizim peygamberimiz Hulefai Raşidi'nin değil mi kendilerine muhatap olduğu, savaştığı düşmanları ve hem bizim yani Türk olmamız hasebiyle yani Selçuklu devletinin ve son olarak da Osmanlı devletinin savaştığı ve kimlerin yıktığı Roma devletini kim yıkıyor? Türkler yıkıyor. Yani değil mi? Bizim yani kendilerinden gelmiş olduğumuz, kendimize onlara nispet etmiş olduğumuz Türklerin yıktığı da bir imparatorluk olması hasebiyle hem de kardeşler son bir sebepte yani Roma İmparatorluğu tarihte en uzun süre ayakta kalmış imparatorluk kardeşler. En uzun. Kaç sene kalıyor biliyor musunuz? 2206 sene. Osmanlı İmparatorluğu mesela kaç sene kalmış değil mi? 600 küsur sene. Roma İmparatorluğu 2206 sene. Acayip. Evet kardeşler. Yani bizim çok kadim ve ebedi düşmanımız kardeşler. Zaten Merhamet-i Kubra'yla onların beli kırılacak. Şimdi kardeşler inşallah başlıyoruz. Roma İmparatorluğu'nun tarihine geçiyoruz kardeşler. Bu Roma İmparatorluğu diye bildiğimiz imparatorluk kardeşler. Bugün İtalya'nın başkenti olan Roma şehrinde doğuyor. Adı üstünde zaten Roma diyoruz değil mi? Roma İmparatorluğu. Nerede Roma? İtalya'nın başkenti. Beşiği orasıdır kardeşler. Milattan önce bakın. Milattan önce 753 yılında. Çok eski. Daha o zamanlarda Roma kardeşler küçük bir köymüş. Yani şimdiki mesela Roma bayağı sınırları geniş bir bölge. Ama o zamanlarda daha Roma böyle küçük bir köymüş. İşte milattan önce 753 yılında kardeşler Romalılar bu Roma'da küçük bir şehir devleti kuruyorlar kardeşler. Bir şehir devleti kuruyorlar. Yani Roma krallığı. Sadece o küçük bir köy içerisinde orayla sınırlı. Orada bir kral var. Bir devlet oluşturmuşlar. Küçük bir şehir devleti yani. Sırf orayla sınırlı olduğu için buna şehir devleti denilir. Tamam. Şimdi bakın bu Romalılar bu anlattığım şekilde şehir devleti olarak milattan önce 509 yılına kadar devam ediyorlar. Bu kurulduğu şekliyle milattan önce 509 yılına kadar devam ediyorlar. Ve bu 509 senesine kadar en ufak bir toprak parçası kazanmaya çalışmıyorlar kardeşler. Yani devlet Roma şehriyle sınırlı kalıyor. Orada yaşayan kendi içerisinde. Bak hiç yayılma falan yok. Hiç savaş yok. Ta bak kuruluşundan 509'a kadar hep böyle barış içinde Roma şehriyle sınırlı kalarak yaşamışlar kardeşler. İşte milattan önce 509 senesine gelindiğinde ne oluyor kardeşler? Çok önemli bir dönüm noktası oluyor. Ne kuruldu dedik Roma'da? Krallık değil mi? Şehir devleti. Bir krallık. Bir kral var, o kral yönetiyor. Bu krallık sistemi kaldırılıyor. Yerine cumhuriyet sistemi kuruluyor kardeşler. Ta bak o zaman da cumhuriyet sistemi o zamana göre değişiklik arz edebilir de bazı temelleri var cumhuriyetin. Birazdan bahsedeceğim. O krallık kaldırılıyor. Yerine cumhuriyet sistemi kuruluyor kardeşler. Ve inşallah göreceğiz. Bu cumhuriyet sisteminden sonra da Roma neye dönüşecek? İmparatorluğa dönüşecek. Demek ki o zaman Roma devletinin O zaman buradan anlıyoruz ki 3 farklı dönemi varmış. 3 farklı yönetim şekli var kardeşler. Roma'nın. Birincisi Roma krallık dönemi birincisi. Dediğimiz gibi milattan önce 753'ten başlıyor. 509'a kadar sürüyor. İkincisi de işte milattan önce 509 senesinden başlıyor. O dönemde cumhuriyet yönetimine geçiliyor. Hani artık Roma Cumhuriyeti olarak anılıyor kardeşler. Roma Cumhuriyeti. Roma krallığından Roma Cumhuriyeti deniliyor. Bu Roma Cumhuriyeti de milattan önce 27'ye kadar sürecek kardeşler. İsa Aleyhisselam'ın doğumuna artık çok az seneler kala ya yani milattan önce 27'ye kadar sürüyor. 27'de artık Roma ne oluyor? Cumhuriyetten imparatorluğa dönüşü. Anlaşıldı. O zaman 3 tane dönem var. Krallık dönemi, cumhuriyet dönemi ve imparatorluk dönemi kardeşler. Şimdi dedik ya krallık döneminden cumhuriyet dönemine geçildi. Ne demek kardeşler? Yani ne oldu o yani? Ne demek bu? Cumhuriyet yönetimine geçilmesi ne demek? Yani artık yönetim belli bir kişinin elinde olmayacak. Bir kral vardı. Yönetim tamamen onun elindeydi. Yok kardeşim artık öyle olmayacak. Ve devlet başkanını, artık başa geçecek olan devlet başkanını seçen kimse belli bir kimse olmayacak. Veyahut da başkan aile bireyleri arasından, hanedan mensupları arasından seçilmeyecek. Mesela Osmanlı'da öyle değil ya mesela. Babadan oğula geçerdi. Yok böyle olmayacak. Bilakis nasıl seçilecek devlet başkanı? Başkaları tarafından seçilecek ve çok önemli bir kayıt, belli bir süreliğine seçilecek. Bugün Türkiye'de değil mi cumhuriyet sistemi var? Yani mesela Erdoğan yani istediği kadar çok önemli 20 seneden beri yöneten bir yönetici olsa bile sonuçta belli aralık zamanlarda seçimler oluyor değil mi? Seçimle geldi, seçimle de gidebilir. Belli bir süre zarfında bu seçilecek. Yani istediği kadar ya da ölene kadar yönetimde kalmayacak. Ama kral olan bir kimse yani kral olduğu zaman istediği kadar ya da ölene kadar yönetimde kalabiliyordu ama cumhuriyet sistemine geçilince bu yok. Belli bir süreliğine seçiliyor ve öyle istediği kadar ya da ölene kadar yönetimde kalmayacak. O belli bir süre var. O bittiği zaman yeni bir seçim olacak ve seçilen kişi devlet başkanı olacak. Ve bak cumhuriyetin yani şeyini söylüyorum özelliğini ve bu başa gelen kimse de bağımsız olmayacak kardeşler. Yani başta kaldığı süre içerisinde böyle istediği gibi yönetemeyecek. Kral öyleydi yani. İstediği gibi yönetebilirdi, istediği gibi hareket edebilirdi. Yok. Çünkü artık idari güç değil mi? Sadece onun elinde değil. Artık bir düzen var, bir sistem var, hukuk var, anayasa kuralları var. Başa geçen kimse bunlara bağımlı olarak yönetecek. Bak mesela daha iyi anlamak için mesela şöyle Türkiye nasıl bir devlet kardeşler? Cumhuriyet. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurulmadan önce ne vardı kardeşler? Osmanlı Devleti vardı değil mi? Osmanlı Devleti'ne yönetim. Yani meseleyi anlayalım kardeşler. Yani bunları bilmemiz lazım. Böyle şeylerden asla cahil olmamız gerekiyor. Bunlar çok basit ama maalesef birçok Müslümanın yani kültür eksikliğinden ötürü bilmediği bilgiler. Çok ayıp yani bunları bilmemiz lazım. Yani Osmanlı Devleti vardı değil mi? O yönetim Osmanlı Devleti'nde kimin elindeydi? Osman Hanedanı'nın elindeydi. Yani Osmanlı Devleti'nin kurucusu kim? Osman Gazi değil mi? O Osman Gazi'nin soyundan gelenlerin, Osman ailesinin elindeydi. Babadan oğula geçiyordu. Adam işte sultan oluyor. O ölünce işte ya da istediği belli bir zamana kadar kalıyor. Sonra ayrılmak istiyor. Onun yerine kim geçiyor? Oğul geçiyor değil mi? İşte bak böyle devam ediyorken değil mi? İstedikleri kadar böyle hüküm sürüyorlar. Belli bir aile içerisinden bu yönetici seçiliyor. Böyle bir durumdayken ne oldu? Atatürk, Allah'ın laneti onun üzerine olsun, geliyor ve bu sistemi kaldırıyor. Yerine işte şimdi temellerinden, esaslarından bahsettiğimiz cumhuriyeti getiriyor. Şimdi cumhuriyet dediğimi anladık mı? Şimdi kardeşler bakın Roma işte bu krallık döneminden cumhuriyet dönemine geçince ne oldu? Devleti kralların yerine bak bir yıl süreliğine seçilen iki devlet başkanı yönetmeye başladı. Dedik ya belli bir süreliğine ve birisi başkaları tarafından seçilecek dedik ya. Yani Roma'yı artık yönetenler ne kadar yönetebiliyorlar? Bir yıl süreliğine seçiliyor, bir yıllığına yönetiyor ve yönetenler var bir devlet başkanı değil. İki devlet başkanı yönetmeye başlıyor. Normalde mesela bir devlet başkanı yönetse olur muydu? Olur bak şu an Türkiye'nin başında kaç devlet başkanı var? Bir tane var değil mi? Ama onların döneminde böyle yapmışlar adamlar. Bir tane kral varken ne oluyor? İki devlet başkanı yönetmeye başlıyor. Bakın bu devlet başkanlarına Ki bu devlet başkanı artık yani o Roma devletinin en üst düzey yöneticisi. En üst düzey devlet başkanı da. Ona ne deniliyordu biliyor musunuz? Konsül. Bunlara konsül deniliyordu kardeşler. Tamam. Yani iki tane konsül bir yıl boyunca devleti birlikte yönetiyorlardı kardeşler. Ve süre sonunda yeniden seçim oluyordu. Dediğimiz gibi yani iki değil de bir kişi yönetseydi yine cumhuriyet rejimine, sistemine aykırı hareket edilmiş olunmazdı kardeşler değil mi? Bakın bu konsülleri kim seçiyordu biliyor musunuz? Bugün ismini çokça duyduğunuz bir kurum. Ta bak bu Roma İmparatorluğundan gelen bir kurum kardeşler. Bu konsülleri Senato seçiyordu, Senato. Bak ta milattan önce Kaos senesinden bahsediyorum. Bu konsüller Senato tarafından seçiliyordu kardeşler. Senato kelimesi kardeşler, Latince'de yaşlı anlamına gelen senex kelimesinden türemiş kardeşler. Latince'de senex diye bir kelime var. Bu senex yaşlı anlamına geliyor. Bu senex kelimesinden senato kelimesi türüyor. Ne demek? Eğer senex kelimesi yaşlı anlamına geliyorsa senato demek yaşlılar meclisi demek. İhtiyarlar meclisi anlamına geliyor. Bu senatonun diğer bir adı olarak da halk meclisi denmiş kardeşlerim. Yani senato diğer bir adı ne olarak isimlenmiş? Halk meclisi, tamam mı? Bu senato üyelerine dedik ya yaşlılar meclisi, ihtiyarlar meclisi, o meclisin kendisine senato deniliyor. O senatonun üyelerine ne denilir? Bugünkü ismine senatör. Değil mi? Senato. O meclisin ismi, o meclisin üyelerine ne deniliyor? Senatör deniliyor kardeşler. Bu senatörler, yani bugün de Allah-u Alem öyledir. Yani ben Roma tarihindeki şeklini anlattım. Hani halk, bu Roma halkı içerisindeki böyle soylulardan ve böyle bilgili, tecrübeli, saygın, sözleri dinlenen insanlardan oluşuyordu kardeşler. Senato üyelerini bunlar oluşturuyordu. Yani bunlar bir nevi milletvekiliydiler yani günümüz. Tam olmasa da bir nevi millet halk içerisinden çıkıyorlar yani. Böyle saygın, soylu olan insanlar. Bunların devlet yönetiminde bir takım yetkileri vardı ve görevleri, sorumlulukları vardı. Ve kardeşler bakın bu senato toplanıyordu ya arada bir sıra. Senato bir mecliste toplanıyorlar ya. Bu toplantılarına başkanlık eden kim? Yine senatonun seçtiği konsüller. Tamam. Konsülleri kim seçiyor dedik? Senato seçiyor. İki tane konsül var. Ve bu senatonun toplantısının başkanlığını kim yapıyor? Konsüller yapıyor. Kardeşler bakın. Buradan şimdi şöyle anlamayın. Bu önemli. Bu senato sadece Roma'nın Cumhuriyet döneminde de mi vardı? Hayır. Senato kardeşler Roma'nın her üç döneminde de vardı. Hem Cumhuriyet döneminde, krallık döneminde bile vardı. Bak hani senato ta o zamandan oluşturulmuş ha. Krallık dönemi ta o zaman da vardı ve inşallah birazdan bahsedeceğiz. İmparatorluk döneminde de senato var. Yani senato sadece Cumhuriyet rejimine has olan bir kuruluş değil kardeşler. Ama tabii bu her dönemde senatörlerin yetkileri, keza sayıları farklı olmuş yani. Cumhuriyet dönemindeki yetkileriyle imparatorluk döneminde yetkileri ya keza krallık döneminde yetkileri, sayıları aynı değildi kardeşler. Bir dönemde mesela etkileri azalmıştı, bir dönemde etkileri artmıştı değil mi? Ama özellikle senatörlerin yetkilerinin en fazla olduğu dönem hangi dönemdir sizce? Krallık mı? Tabii ki Cumhuriyet dönemi değil mi? Çünkü Cumhuriyet'te de artık belli makamlar var, hukuk var, belli bir kişiden alınıyor haklar. Çoğunluğa veriliyor, halka veriliyor. O sebeple tabii ki senatörlerin yetkilerin en fazla olduğu dönem Cumhuriyet dönemiydi kardeşler. İşte bakın, bugün de çokça duyduğumuz senato kelimesi ta o zamandan gelmiyor. Yani dünya tarihindeki bakın, ilk senato Roma'da kurulan senatodur kardeşler. Roma senatosu denilir. Mesela günümüzde de değil mi bu var? Amerika gibi bazı ülkelerde senatolar bugün görev yapıyorlar değil mi? Mesela ne denilir? ABD senatosu. Haberler hep sürekli okuyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? ABD senatosu. Ta bak bu ta nereye dayanıyor? Milattan öncelerinde Roma İmparatorluğu'na dayanıyor. Hatta kardeşler bakın bilgi olarak söyleyeyim. Türkiye'de bile bu uygulandı biliyor musunuz? Bunu biliyor muydunuz? Türkiye'de bile bak yaşlılar bilir. 1961 yılından 1980 yılına kadar 19 sene Türkiye'de senato vardı kardeşler. Yani Türkiye'de iki meclisi bir sistem vardı. İki meclisi. Bir işte bizim bildiğimiz millet meclisi, parlamento. Bir de bundan ayrı olarak senato meclisi vardı kardeşler. Buna Cumhuriyet Senatosu diyorlardı. Cumhuriyet Senatosu. Ama 1980 yılına gelindikten sonra artık bu Türkiye'de yürürlükten kalktı. Tekrar şu anda bildiğimiz tek meclisti, değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi sistemine dönüldü. Hatta ondan önce Osmanlı Devleti'nde bile bu vardı, biliyor musunuz? Senato. Osmanlı Devleti'nde de 1876'da bir senato kuruluyor. 1876'dan ta ne zamana kadar gidiyor biliyor musunuz? 1920 yılına kadar. Osmanlı'da senato var. Yani bak, bu bildiğimiz bizim işte devletlerimizde de, Türk devletlerinde de olan bu senato ta demek ki Roma'ya dayanıyor kardeşlerim. Evet. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Dedik Romalılar cumhuriyet sistemine geçti. Bakın. Dedik ya, Romalılar krallık döneminde hiç sınırlarını aşmadılar. Hep kendi hallerinde devam ettiler, değil mi? Bakın, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de bu böyle devam etti. Ta milattan önce 396 yılına kadar yine savaştan uzak durdular kardeşler. Ta o zamana kadar, görüyor musun? 700 yıllardan al. Ta 396 yılına kadar hep böyle Roma, küçük bir Roma şehir devleti olarak varlıklarını sürdüler kardeşler. Roma Cumhuriyeti'ne geçtiği zaman da hep böyleydi. Ama milattan önce 396 yılına gelinince, o zaman işte Roma Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri harekatına başlıyor kardeşler. Artık Roma şehir devleti sınırı, değil mi? Artık bunun dışına yayılmaya başladılar. Topraklarını genişletmelere başladılar, değil mi? İşte bu tarihten itibaren, yani milattan önce 396 tarihinden itibaren başlayarak Roma topraklarına topraklar kattı, sınırlarını gitgide genişletti ve sonunda inşallah işte anlatacağız bu derslerimizde, tarihin, yani dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi haline geldi kardeşler. Tamam? O zaman kardeşler bakın. Bu anlattıklarıma kadar anlıyoruz ki şimdi İsrailoğullarına ne zaman saldırmıştı bu adamlar? Milattan önce 63 senesinde, değil mi? Pompey komutasında Filistin ele geçirildi dedik ya, İsrailoğulları Roma hakimiyetine girdi ya. O zaman İsrailoğulları Roma hakimiyetine girdiğinde Roma hangi dönemdeymiş demek ki? Çünkü imparatorluğa ne zaman geçecekler? Milattan önce 27'de. Bu 63'te. Demek ki o zaman ilk girdikleri zaman demek ki Roma Cumhuriyeti. Ama İsa Aleyhisselam hayattayken artık neye dönüşmüştü Roma İmparatorluğu? İmparatorluğa dönüşmüştü kardeşler. Evet. Bakın şimdi çok önemli bilgi vereceğim burada. Şimdi yani Roma tarihini anlatıyoruz ama Roma tarihinde böyle çok önemli isimlerinde bahsetmemiz lazım ki Roma tarihini bilelim. Bakın şimdi Pompey dedik ya, Pompey. Pompey komutasında İsrailoğulların Filistin bölgesi alındı. Bak bu Pompey, bakın buradan şimdi imparatorluk sürecine geçeceğiz, tamam mı? Buradan itibaren. Bu Pompey denilen komutan Roma'nın, bakın, gelmiş geçmiş en büyük, en deha generallerinden, komutanlarından biriydi kardeşler. Bu ismi hatta duymuşsunuzdur yani, Pompey. Da Pompeius. Başka bir ifade de Pompeius. Bu dediğim gibi Roma'nın en önemli generallerinden birisi kardeşler. Böyle bakıyorsun çok zaferler elde etmişti Filistin'de. Bu adam işgal ediyor. Hatta bakın Pompey'in çocukluk kahramanı kimmiş biliyor musunuz? Geçenki derslerde hayatını, yani şeyini anlattık, fetihlerini, işgallerini. Kim? Büyük İskender. Yani ben de Büyük İskender gibi olayım, değil mi? Ne kadar büyük bir komutan olduğunu anlattık işte. Bu Pompey'in de yani böyle bir hayal kurarak işte çok önemli bir general oluyor. Bakın şimdi çok önemli bir nokta. Bu Pompey'in zamanında kardeşler, bak şimdi Pompey'in ne kadar önemli bir general olduğunu anladın değil mi? Ama Pompey'in zamanında bir komutan daha vardı kardeşler. Bu ondan daha başarılıydı. Pompey'den daha tecrübeli. Çok büyük bir komutandı kardeşler. Hatta bakın Roma İmparatorluğu denilince akla gelen ilk isimdir. Kim aklınıza geliyor? Sezar. İşte bu Pompey'in zamanında bu adam vardı kardeşler. Çok meşhur. Jules Caesar ya da Julius Caesar da deniliyor. Bu Pompey'den çok çok daha ileri bir komutan. Hatta bu tarihteki en büyük askeri dehalardan, en güçlü liderlerden olarak kabul edilir kardeşler. Yani en güçlü komutanlar olarak kimler sayılır? Yani Müslüman komutanların dışında söylüyorum. İşte Cengiz Han sayılır, Timur sayılır, işte geçen hayatını anlattığımız Büyük İskender sayılır. Bir de Sezar da addedilir kardeşler. Yani böyle bir adam. Şimdi bakın, imparatorluk sürecine geçici anlatacağım size. O yüzden bu isimler önemli. Şimdi bu Sezar'la Pompey aynı zamanda dedik ya. Bu Sezar'ın teklifiyle kardeşler bir birlik oluşturuluyor. Sezar, Pompey ve bir üçüncü general daha var. Crassus. Onun ismini çok önemli bilmeye gerek yok. Bak üç kişi gayri resmi bir ittifak oluşturuyorlar. Bakın dikkat edin. Şimdi Cumhuriyet döneminde ya. İmparatorluğa geçiş sürecini anlatıyorum. Sezar'ın teklifiyle bu oluyor. Pompey, Sezar ve Crassus bunlar gayri resmi. Ne demek yani? Senato tarafından seçilmeksizin. Onlar seçmiyor. Normalde onları seçmesi lazım değil mi? Bunlar bir ittifak oluşturuyorlar. Güçlerini birleştiriyor. Her birisinin bir ordusu var. Pompey'in ordusu var. Anlattığı kadar güçlü. Sezar'ın ordusu var. Crassus'un ordusu var. Bunlar güçlerini birleştiriyorlar. Ve bir nevi Roma devletine darbe yapıyorlar kardeşler. Tamam. Bir darbe yapıyorlar. Böylece Roma tarihinde ilk kez üçlü bir yönetim oluşuluyor kardeşler. Normalde hep kaç kişi yönetiyor? İki konsül var değil mi? Şimdi bu sefer ne oldu? Üç konsül oluşuyor ama gayri resmi kardeşler bir ittifak. Devlete darbe yapıyorlar. Böyle üç konsül oluyorlar kardeşler. Hatta bakın ittifak yaptı dedik ya. Bu Pompey Sezar'ın kızıyla da evlenerek bu ittifaklarını iyice sağlamlaştırıyor. Yani Pompey ile Sezar'ın böyle bir ilişkisi var. Pompey Sezar'ın kızıyla evlenmiş. Ama kardeşler bakın. Bu Crassus hani üçüncü şahıs var dedik ya. Bu bir de Pompey'in karısı yani Sezar'ın kızı öldükten sonraki bir zamanda Senato ne yapıyor biliyor musunuz? Senato Pompey'in de desteğini alarak başlıyor. Pompey ile Sezar artık zaten Pompey'in kızı öldü. Yani bir akrabalık bağı vardı. Crassus da öldü. Artık bir aralarına bir ihtilaf girdi. Bak ne oluyor? Senato kardeşler bu Pompey'in de desteğiyle Sezar hakkında bir soruşturma başlatmak istiyor. Sezar'ı çağırıyorlar. Gel bakalım Sezar. Senin sorgulayacağımız bazı durumlar var. Yaptığın bazı kötü hareketler var. Görevi kötüye kullanıyorsun. Yolsuzluk yapıyorsun falan diye. Pompey'in de desteğini alarak Senato Sezar'ı yanına çağırıyor kardeşler. Sezar bunu kabul etmiyor. Gelmiyorum diyor. Gelirsem ancak ordumla Roma'ya girerim. Sizle savaşırım diyor. Böylece ittifak bozuluyor kardeşler. Bunun üzerine ne oluyor? Pompey ve Pompey'in komutasındaki senatörler, yani senatörler Pompey'i komutanları olarak seçiyor. Ve senatörler Pompey'in altına giriyorlar. Bunlar bir ordu oluşturuyorlar. Tamam. Sezar da bir ordusu var. Ve Sezar ordusuyla bu Pompey'in komutasındaki senatörler, onların ordusu arasında iç savaş çıkıyor kardeşler. Tamam. İttifak halindeler değil mi Pompey ile Sezar? Bak ne oldu? Aralarında iç savaş çıkıyor. Kazanan kim oluyor? Sezar'ın ordusu oluyor kardeşler. Pompey ve senatörler yeniliyor. Pompey hatta Mısır'a kaçıyor. Orada da öldürülüyor hatta. Pompey orada öldürülüyor. Şimdi bak ne oldu şimdi Sezar kazanınca? Senato üzerinde artık kesin bir hakimiyete sahip oldu değil mi? Senatoyu dize getirdi. Aferin böyle olacaksınız. Siz kimsiniz lan beni yargılıyorsunuz? Diye böyle ordusuyla senatörleri dize getiriyor kardeşler. Ve ne yapıyor? Bu Sezar bir büyüklük olarak daha da hakimiyetini yerleştirmek için bu kendisine karşı savaşan senatörleri affediyor kardeşler. Hadi lan sizi affettim diyor ama affederek çok büyük bir hata yapıyor. Çok büyük bir hata yapıyor. Şimdi ne olacak göreceksiniz. Bu affettiği adamlar tarafından suikasta uğrayacak. Ama dedik hadi affedeyim sizi diyor. Sonra Senato ile beraber arasını düzeltiyor ve milattan önce 49 yılında Senato tarafından bakın önce 1 yıllık daha sonra da 10 yıllık olarak bütün Roma'nın diktatörü seçiliyor kardeşler. Bütün Roma'nın diktatörü. Yani diktatörden kastımız ne? Yani bu adam Roma'nın tüm yönetimini almış bir adam artık. Tek devlet yöneticisi. Hani aslında bir nevi imparator aslında oluyor ama sırf süresi var yani. Anlaşıldı. Senato ya ne yapıyor kendisini seçtiriyor. İlk başta bir yıllık seçtiriyor kendisini. Sonra 10 yıllık ne oluyor? Bütün Roma yönetimini kendine alıyor. Tek lider. Tek devlet başkanı. İmparator olurdu ama işte belli sayı olduğu için daha tam imparator olmadı değil mi? Şimdi bak bu 49 yılında oluyor ya. 44 yılına geliniyor kardeşler. O zamana kadar böyle Sezar'ın hareketleri, hal ve tavırları, böyle imparator olma isteği, hırsı görüldüğü için bakın Sezar'a karşı cumhuriyetçi bir muhalefet oluşuyor. Bakıyorlar ki Sezar imparatorluğa götürüyor işi. İlk başta kendisini bir yıl seçtirdi. Sonra 10 yıl seçtirdi. Şimdi daimi olarak süresiz seçilerek imparator olacak. Cumhuriyet rejimi yıkılacak. O olmaz diye cumhuriyetçi bir muhalefet oluşuyor kardeşler. Birkaç sene sonra Tezar'dan hoşlanmıyorlar böyle. Bu muhalefet günden güne büyüyor, güçleniyor. O sırada yani o 44 yılında bu oluyor ya bu. Sezar kendisini daimi diktatör olarak seçtiriyor kardeşler. Bakın, cumhuriyetçilerin gün be gün büyüdüğü o sene içerisinde yani Sezar bunu da görüyor ve senatoya kendisini daimi diktatör seçtiriyor. Yani artık ben süresiz imparatorum kardeşim. Tamam. Şimdi Sezar bu yaptığıyla aslında ne yapmış oldu? Roma'yı cumhuriyet döneminden imparatorla dönüştürmüş olmadı mı? Değil mi? Ama kardeşler bu iş tutmadı işte. Bunu yaptı, imparator oldu ama tutmadı, devam etmedi. Tutsaydı o zaman biz derdik ki Sezar Roma'nın ilk imparatoru. Ancak kardeşler Sezar işte daimi olarak imparatorluk seçilince cumhuriyet yanlısı senatörler tamam artık iş bitti. Yani bu bardağı taşıran son damla oldu. Zaten bir muhalefet vardı. Yo bu kadar da olmaz. Tamam hadi bir yıl seçildin, 10 yıl seçildin de daimi seçilmen yok kardeşim. Asla yoksa cumhuriyet yıkılacak da değil mi? Senatonun otoritesi cumhuriyet yıkılınca bayağı ciddi manada senatörlere alınacak. Bu cumhuriyet yanlısı senatörleri çok kızdırdı kardeşler. Ve aynı yılda yani Sezar'ın daimi imparator seçildiği, ya daimi diktatör seçildiği o 44 senesinde senatoda katıldığı bir toplantıda bu cumhuriyetçi senatörler önceden anlaşıyorlar. Bu adamı öldürmemiz lazım. Yoksa cumhuriyet elden gidiyor deyip kardeşler senatoya bunu çağırıyorlar. Senatoda bir toplantıda suikasta uğruyor. Nasıl suikasta uğruyor kardeşler? Adam otururken Sezar, hatta oranın tasvirleri vardır böyle. Yani Sezar'ın ölümü diye böyle Google'a yazarsanız görürsünüz. Sezar böyle yani şeyinde senatonun en baş koltuğunda böyle otururken bir anda böyle senatörler geliyorlar böyle arkalarından, yanlarından, önlerinden böyle birden hançerliyorlar kardeşler. O şekilde bu çok önemli şahsı öldürüyorlar. Şimdi bakın ne oldu? İmparatorluk dönemine geçebildik mi? Ama bakın bu Sezar'dan sonra işte bakın şimdi imparatorluk dönemine çekiliyor. Sezar'ın yeğeni kardeşler. Sezar'ın yeğeni bu amcasının ya da dayısı artık amcası da deniliyor, dayısı da deniliyor Allah alem. Bu Sezar'ın yapamadığını yapıyor kardeşler ve milattan önce 27 senesinde cumhuriyet dönemini kapatıyor. Amcası da ya da dayısı da bunu istiyordu ama yapamadı. Ama bu yeğeni kardeşler cumhuriyet dönemini kapatıp imparatorluk dönemini başlatıyor kardeşler. Bakın nasıl oluyor onu da anlatayım. Şimdi normalde cumhuriyetçiler ne zannettiler? Biz Sezar'a suikast yaptık, bu adamı ortadan kaldırdık. Cumhuriyet sistemi daha da güçlenmiş oldu değil mi? Bak herkese ibret olsun. Ama kardeşler cumhuriyet sistemi daha da güçlenmedi. Hayır. Ne oldu? Bu Sezar öldükten sonra bu yeğeni ve bir de evlatlıydı kardeşler bu. Yani Sezar bu yeğeni aynı zamanda evlat edinmişti. İsmine kardeşler bakın. Şimdi bu söyleyeceğim isim Roma'nın ilk imparatorudur. İlk. Kim bu? Gaius Octavius. Gaius kendisi başa geçtiğinde daha gençmiş kardeşler, tamam mı? Bu Gaius Octavius Sezar'ın yeğeni ve evlat edindiği bu. İkincisi de Sezar'ın en yakın adamı. Bir de bir kişi daha. Bak yine 3 kişi oldu. Hatırlarsanız yine önceden bir üçlü ittifak kurmuşlardı değil mi? Yine bak bu ittifakın bir benzeri kuruluyor şimdi. Bu üçü kardeşler anlaşıyorlar ve cumhuriyetçilere karşı bir ittifak, bir güç birliği oluşturuyorlar kardeşler. Hani Sezar'ın gücü bitti diye bırakmıyorlar Sezar'ın gücünü. Bilakis kendilerine geçirmek istiyorlar gücü. Yok bırakmayız yerde. Sezar bu işi götürüyordu. O gücünü kessiniz biz devam ettireceğiz deyip ittifak kuruyorlar kardeşler. Ve bu üçüyle cumhuriyetçiler arasında iç savaş çıkıyor. Tamam. Ve bu iç savaş sonucunda kim kaybediyor? Cumhuriyetçiler. Yani o Sezar'ı öldüren var ya Sezar'ı öldürenler. Onlar kaybediyor kardeşler. Yeğeni yani Sezar'ın intikamını alıyor kardeşler. Ve böylece ne oluyor? Yeniden üçlü bir yönetim kuruluyor. Yani gayri resmi, senatonun aslında seçmediği üç adamdan oluşan bir yönetim şekli oluyor. Tamam. İşte kardeşler bakın bu üçlü yönetim Roma İmparatorluğu'nda kaç kere oldu? 2 kere. Bir Sezar, Pompeius ve Crassus. Bir de şimdi işte bu üçü savaşıp üçlü yönetim kuruyorlar. Üçü yönetecek artık devleti. Bu iki kere olmuş. Ve buna ne deniliyor biliyor musunuz? Onun da ismini söyleyeyim. Belki ileride karşısına çıkar. Triumvirlik kardeşler deniliyor buna. Yani bu Sezar'ın ve Pompey'in kurduğu birliğe birinci triumvirlik, bu ikinci söylediğime de ikinci triumvirlik deniliyor kardeşler, tamam? Yani triumvirlik demek üçlü yönetim demek. Üçlü hükümdarlık demek, tamam? Sonra kardeşler bu üçü şimdi yönetimde ya. Bu üçü yönetimde. Bu üçü arasında da savaş çıkıyor. Ya işte yani Allahsız kitapsız hacifler değil mi? Abi yani hırs peşinde ben olacağım, ben yönetime geçeceğim diye. Bunlar Roma'nın yönetimini ele geçirmek için bu üçü de savaşıyor kardeşler. Ve kim galip çıkıyor bu üçü arasında? Sezar'ın yeğeni galip çıkıyor. Ve Roma'nın ilk imparatoru olarak kardeşler. İşte Roma'nın ilk imparatoru kim? Gaius Octavius kardeşler. Şimdi hep imparator falan dedik ya. Peki ne demek şimdi kral dedik değil mi? Krallık dönemi. Cumhuriyet dönemini geç. Bir de imparator diyoruz. Ne var arasında fark? Mesela kim söyleyecek? Hani kralla imparator arasında ne fark var? Bak ikisinin de ben ortak noktalarını söyleyeyim sonra farkı sorayım size. Bak hem kral hem de imparator kardeşler istediği kadar ya da ölene kadar devletin başında kalabilir. İstediği kadar ama cumhuriyette böyle olmuyor değil mi? Mesela bak Erdoğan biraz da seçimler olacak. Yani şey yapın, kıyaslayın. Yani iyice örneği açıyorum ki anlaşılsın diye. Evet. Tamam, kral da imparator da istediği kadar ya da ölene kadar devletin başında kalabiliyor. Böyle bir ortak noktası var kral ve imparator. Bir de kral ve imparator başta kaldıkları sürece bağımsızlar kardeşler. Yani devleti istedikleri gibi yönetebilirler, idare edebilirler. Çünkü yönetim yetkisi sadece onların elinde. Tamam. Peki fark ne aralarında? Kral ve imparator arasında? Nasıl?
İmparatorun birçok ordusu içinde
bulunuyor. Güzel. Aynen. Evet kardeşler işte kral ve imparator arasında fark bu. Hani kral nedir kardeşler? Belli bir yani millet, belli bir ulus, yani bu dilleri, tarihleri, işte kültürleri, gelenek ve görenekleri bir olan belli bir ulusu, bir topluluğu değil mi? Ya da işte belli bir bölge, bir toprak üzerinde egemen olan hükümdara deniliyor kardeşler. Yani mesela Roma'da krallık vardık dedik ya, niye krallık var Roma'da? Çünkü sadece o Roma şehrinde kalan Romalıları üzerinde bir hakimiyet var. Sırf Roma bölgesinde, belli bir bölgede yani. Ve o yüzden krallık deniliyordu. Tam tek adamdı, mutlak hakimiyeti ama ona imparator deniliyor muydu? Çünkü sadece Roma yani belli bir dilleri, belli bir tarihleri olan, kültürleri olan adamların toplandığı bir bölgede, belli bir bölge üzerinde hakimiyeti var. Ama kardeşler, imparator ise abimizin dediği gibi birden çok ulusu yani dilleri, kültürleri farklı olan birden çok ulusu egemenliği altında, birden çok ülkeyi egemenliği altında bulunduran devlet hükümdarına denilir kardeşler. Anlaşıldı mı? O yüzden oradan da anlayabilirsiniz yani. Ha bak Suudi Arabistan'da ne var? Suudi krallık mı yoksa imparatorluk mu? Krallık değil mi? Krallık. Mesela çünkü niye sadece onlar yani dilleri, kültürleri değil mi? Tarihleri bir olan bir toplum üzerinde bir egemenliği var. Belli bir bölge yani. Suudi Arabistan bölgesi bak onun dışına yayılmış değiller. Sadece orada hükümetleri ötüyor. O yüzden bu ama bir de imparatorluk dediğimiz sadece orada kalmıyor. Başka ulusları da. Roma'da değil böyle ta Suriye'ye gelmiş, Filistin'e gelmiş, İtalya, Fransa vesaire birçok yeri aldığı için Osmanlı bir imparatorluk değil mi? Yani çünkü başka çok farklı yerleri de Afrika'da, Asya'da, işte Avrupa'da başka yerleri de aldığı için tabii ki imparatorluk da işte. Bunların hepsini hükmeden imparator denilir. Evet. Çok az kaldı kardeşler. İşte tamam Sezar da aslında dediğim gibi imparator oluyor ama biz ne dedik? Octavianus dedik ilk imparator. Çünkü Sezar'a yapılan Octavianus'a yapılamadı değil mi? Sezar öldürülmüştü. Ama bak buna yapamadılar. Yani Senato Octavianus'un mutlak liderliğine ses çıkaramadığı için o yüzden M.Ö. 27 yılı Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı sayılır kardeşler. Ve bu tarihten ta çökene kadar Roma İmparatorluğu çökene kadar imparatorluk devam ediyor. Hiç başka bir sisteme geçirmiyor kardeşler. Tabii şunu söyleyelim. Yani önceden bir cümleyi hatırlatmıştım. Bu senatonun kalkması anlamına mı geliyor? Tamam şimdi imparatorluk önüme geçirdi de senato kalktı mı? Kalkmadı tabii ki. Bu senato dediğimiz gibi imparatorluk döneminde de devam ediyor ama cumhuriyet dönemindeki gibi otoritesi kalmıyor kardeşler. Octavius işte imparator olunca çıkarttığı kanunlar, artık imparator ya, çıkarttığı kanunlar, aldığı kararlar senatoda hiç böyle tartışılmadan kabul ediliyordu. Yani senato var ama imparator ne diyorsa ona yaptırıyordu yani. O yüzden yani senato imparatorun önüne geçildiğinde sadece imparatorun bu imparatorluk gücünü koruması için vardı. Meşrulaştırmak için vardı yani. Ya da bir danışma kurulu olarak. Yani imparatorun danıştığı. Ne dersiniz işte efendiler, böyle bir şey düşünüyorum. Hele siz de bir şeyler söyleyin. İşte efendim şöyle yapın falan. Tamam ben şu kararı aldım. Tabii efendim kabul ediyoruz. Zaten hemen kabul. Ama Cumhuriyet döneminde öyle değildi. Yani güçlü otoritesi vardı senatonun ama şimdi artık öyle değil. Sadece imparatorun aldığı kararları, kanunları meşrulaştırmak için onun gücünü korumak için var olan bir danışma kurulu halinde idi. Böyle de devam etti hep senato kardeşler. Bakın, bu da çok güzel bir bilgi vereyim. Bu Octavius kardeşler yönetime gelince başarılı bir yönetim sergiliyor ve sevilen de bir imparator oluyor. Yani Sezar'ı sevmiyorlardı, o yüzden öldürdüler ama bu adam kendini sevdirmiş. Tamam, o yüzden imparatorluk devam ediyor. Güzel de bir yönetim sergiliyor kardeşler. Bundan dolayı sevilen bir imparator olduğu için, güzel bir yönetim sergilediği için senato tarafından buna bir lakap veriliyor bakın. Bu lakap Roma İmparatorluğu'nda çok önemlidir. Bütün Roma hükümdarları bu işte Octavius'dan sonra bu unvanı alıyorlar. Ne unvanı verildi kardeşler buna? Augustus. Duydunuz mu? Augustus. Roma İmparatorluğu'nda çok meşhurdur kardeşler. Augustus unvanı veriliyor. Bu Augustus kardeşler majesteleri anlamına geliyor. Majesteleri. Hani majesteleri denilir ya, majeste. Majeste ne de yani bir saygı hitabıdır, bir saygı ifadesidir. Yani yücelik, böyle büyüklük anlamı taşır majeste. O anlamda, majesteleri anlamında senato bu adamın başarılarından ötürü çok sevilen bir imparator olduğu için bu Octavius'a, Gavius Octavius'a ne ad verdi? İlk imparatora Augustus unvanı verildi kardeşler. Ve Octavius'tan sonra bakın bu Augustus bu adamın anısına, yani ilk imparator olduğu için, güzel yönettiği için, sevilen bir imparator olduğu için onun anısına kardeşler bundan sonra gelen Roma imparatorlarının isimlerinin başına da bir ünvan olarak kullanıldı. Yani ondan sonra gelen Roma imparatorlarının isimlerinin başında hep ne vardı? Augustus, Augustus, Augustus falanca imparator, Augustus falanca imparator. Bakın şu bilgiyi de vereyim, sonra dersimi bitireyim. Hani dedik ya bu Augustus bir ün var. Bakın Sezar'ın ismi de böyle, biliyor musunuz? Yani Jules Sezar'ın ölümünden sonra bu Sezar'ın ismini Octavius kendisine bir ünvan olarak kullanmaya başlıyor kardeşler. Hatta deniliyor ki Octavius imparator olduktan sonra Sezar'ı tanrılaştırmış. Onu tanrılaştırmış hatta. Ve ondan sonra gelen Roma imparatorları da Sezar'ı bir ünvan olarak kullanmıştır. O zaman demek ki Roma imparatorluğuna bakın verilen iki ünvandan bahsettik. Ney? İmparator Augustus Sezar ve falanca. İmparator Augustus Sezar falanca. Bu şekilde Augustus'ta Sezar'da Roma İmparatorluğu'na verilen bir ünvan olmuş. Ama bakın biz Sezar olarak bilmeyiz bu ünvanı. Ne olarak biliriz? Kayser. Kayser'i duydunuz değil mi? Kisra değil mi? İşte İran İmparatorluğu'na verilen lakaptı. Necaşi mesela keza. Habeşistan krallarına verilen bir lakaptı. Aynı bunun gibi bir lakap, bir ünvan olarak Roma İmparatorluğu'na, imparatorlarına ne deniyordu? Kayser. Bu Kayser kelimesi nereden gelme? Sezar kelimesinden gelme. Yani Sezar kelimesi, aslında Sezar kelimesi de yani Türkçe ifadesidir. Yoksa Sezar'ın aslında yani ismi Sezar olarak anılmıyordu. Türkçeleştirilmiş hali Sezar. Bunun Arapçalaştırılmış şekline Sezar'ın Kayser'dir. Anlaşıldı? Kayser, Sezar kelimesinden türüyor kardeşler. Yani böyle büyük bir imparator olduğu için o yüzden Sezar'ın Arapçası Kayser, Kayser derlerdi. Hadislerde zaten bu var değil mi? Kayser şeklinde. İşte Kayser'in hazinelerini size müjdeliyorum diyordu ya hadiste. Sonra zaten biz de o Arapça halinden aldık. Kayser olarak Türkçeleştirildik. Evet. Arkadaşlar burada duralım. Yani şu anda nereye geldik? Milattan sonra direkt ben şeye geçeceğim. Yani milattan sonra 284 senesine geçeceğim. Oradan itibaren inşallah anlatacağım. 1453'te zaten çöküyorlar. Yani daha devam ettirirsek çok çok fazla uzar. İnşallah öbür derste Allah'ın izniyle bitireceğiz. Yani öbür derse kardeşler çok önemli bilgiler zikredeceğim. Çok önemli malumatlar. Asıl yani bundan sonraki derste çok mühim malumatlar var. Şimdi artık ne olacak? İşte dediğim tarihte Diokletianus gelecek. Bu ismi de duydunuz mu? Diokletianus. Bu Ashab-ı Kehf'te değil mi? Diokletianus diye bir hükümdar var. Bak dedim milattan sonra 284 senesi değil mi? Çünkü Ashab-ı Kehf'in hani 309 sene uyuyorlar ya, hangi zaman süresinde uyuyorlar? İsa Aleyhisselam'la Resulullah Aleyhisselam'ın o zaman aralığında bu gerçekleşiyor. 309 sene o zaman gerçekleşiyor. Bak şu anda neredeyiz? Milattan sonra yani 284 senesine geliyoruz. Diokletianus dönemine. Bundan sonra kardeşler Roma İmparatorluğu ikiye bölünecek. İnşallah onu anlatacağız. Bir Doğu Roma olacak, bir de Batı Roma olacak. Ondan sonra bu imparatorluğun çöküşlerini anlatacağız. İnşallah bu kadarlıkla yetinelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.